Ayrım 2. Sayfa 31.
Sayın Cemal Gürsel ile Şale Köşkü'nde neler konuştum? Şale Köşkü'nde bir görüşme. Sene 1960 Ağustos ayı günlerinden birinde bir telefon. Burası Yıldız Şale Köşkü. Ben Yarbay. Reisi Cumhur Hazretleri bugün sizinle görüşmek arzusundadırlar. Saat 15'te evinize bir araba gelecektir. Teşrifinizi rica ederim. Memnuniyetle efendim. İkinci Sultan Abdülhamid'in yabancı yüksek misafirleri için yaptırdığı bu nefis köşkün cümle kapısı solundaki maiyet odasındayım. İçeride muhtelif rütbeden birçok subay telaşlı gelip gitmeler, arasız telefon konuşmaları. Biraz sonra bir subay refakatinde üst kata çıktık. Merdiven başının tam karşısına rastlayan büyük çifte kapının biri açıldı. Uzun boylu ve cana yakın simalı bir orgeneral, Cemal Gürsel, yanında tıknazca ve sevimli bir kor general olduğu halde kapıda göründü. Ve büyük bir tevazu ile beni karşıladı. Elimi sıktı. Lüks döşeli geniş odanın sol tarafında yuvarlak bir masanın arkasındaki kanepeye yan yana oturduk. Kor general de karşımızdaki koltukta yer aldı. Beni çoktan beri görmek arzusunda olduğunu fakat buna bir türlü fırsat bulamadığını söyleyerek söze başlayan Sayın Gürsel, ''Yazılarınızı okuyorum. Geçenlerde eski anayasa üzerindeki yazınızı çok beğendim ve tekrar tekrar okudum. Ben de sizinle hemfikirim. Elimizde senelerce denenmiş, alışılmış bir anayasa varken ve bunun eksiklerinin tamir ve ıslahı mümkünken bir yenisini tecrübeye girişmenin manası yoktu. Fakat bir defa karar verilmiş oldu. Anayasa komisyonunun çalışmalarıyla yakından alakalanmaya fırsat bulamadım. Yalnız komisyonun hazırlayacağı anayasa nasıl olsa bize, yani Milli Birlik Komitesi'ne gelecektir. O zaman ben sizden hazırlanan projeyi baş başa verip birlikte gözden geçirmek üzere Ankara'ya gelmenizi bilhassa rica edeceğim. Emredersiniz paşam, memleket hizmetinde her zaman bir nefer gibi çalışmaya amadeyim. Zaten ailenizin de bu mevzuda benimle aynı fikirde olduğunuzu öğrenmekten ayrıca bahtiyarlık duydum. Daha evvel laiklik hakkındaki yazınızı da beğenmiştim. O meselede de sizinle aynı fikirdeyim. Bence de şu laiklik kelimesini bir tarafa bırakmalı ve bunu anayasaya kelime olarak değil, mefhum ve tarif olarak koymalıdır. Laiklikten medeni dünya ne anlıyorsa anayasa da bunu ifade etmelidir. Değil mi paşam? Milletlerin hayatında bazı tesadüfler gibi bazı kelimeler de vardır ki bunlar anlaşmazlık kaynağı olur, nuhuset saçar, şiamet doğurur. Bu kelime bence bunlardan biridir. Garp memleketleri hukukunda laiklik, devletin din işlerine, dinin de devlet işlerine karışmaması. Biri cismani ve diğeri ruhani bu iki kuvvetin birbirinden ayrılması fakat birbirine muarız değil yardımcı olması demektir. Bence yeni anayasa da bunu ifade edelim. Bugüne kadar memleket halkınca neyin nesi olduğu anlaşılmayan ve meşhum ayrılıklara sebep olan bu yabancı kelimeyi bir tarafa bırakalım. Gürsel Paşa devam etti. Fakat din adamı kisvesi altında bir takım cahil kimselerin halkın dini hislerini istismar etmelerine de meydan vermeyelim. Siz de kabul edersiniz ki bu adamların çoğu cahil ve görgüsüzdür. İnsafsızca halkı istismar ediyorlar. Aynı fikirdeyim. Bizde din adamı kisvesi altındaki insanların birçoğu hakikaten cahildir. Fakat paşam, mühendis ve mimar teknik üniversiteden, hukukçu ve doktor hukuk ve tıp fakültelerinden yetiştiği gibi din adamı da dini tahsil müesseselerinden yetişir. Bizde ise bu müesseseler senelerce evvel kapatılmış, yerlerine yenileri de açılmamış ve din öğretimi yasak edilmiştir. Bu vaziyette beklediğimiz bilgili ve aydın din adamı nereden yetişirdi? Ben eski dini tahsil müesseselerini müdafaa etmiyor ve kabul ediyorum ki bunlar skolastik batağına saplanmış ve faydasız bir hale gelmişlerdi. Mamafi hepsi değil. Son devirde kurulan bir medresetül mütehassisim vardı ki bugün benzerini kuramayız. Çünkü bugün burada okutacak hoca bulamayız. Kanaatimce bugünkü netice önceden düşünülmüş ve dilenmiştir. İstenmiştir ki Türkiye'de din müessesesi, Boğaziçi'nin metruk ahşap konakları gibi zaman ile çürüyüp çöksün. Fakat din, insan içinin derin bir ihtiyacı ve köklü bir içtimai müessese olarak dayanmıştır. Yalnız ne yazıktır ki din adamları sahası boşalmış ve bu sahayı cehalet kaplamıştır. Sözün burasında muhterem muhatabım konuşmanın mecrasını değiştirerek şu yassı adadakilerin irtikap ettikleri suistimallere ne dersiniz diye sormuştur. Devlet hizmetinde suistimal suçunu mazur gösterecek ve affettirecek hiçbir sebep ve bahane tasavvur edemem. Suçlu hesabını vermeli ve cezasını çekmelidir. Suistimal bir tarafa bu adamlar memleketin anayasasını da çiğnediler. Çok ağır bir suç paşam. Yalnız kanaatimce anayasayı çiğneme ile anayasaya aykırı kanun yapma ve böyle bir kanuna rey verme birbirinden hukuken tamamıyla ayrı iki fiildir. Biri ceza kanununun şumulüne girer ki suç unsuru cebirdir. Diğeri ise mülga anayasasının 17. maddesine girer. Bu madde Büyük Millet Meclisi azasını en geniş ve mutlak şekliyle bir masuniyet yani mesuliyetsizlik tanımakta onları mutlak surette himayesi altına almaktadır. Kaldı ki muhterem paşam, eğer anayasaya aykırı hareket ve icraat mevzu bahis ise 1921'de yapılan mülga anayasa şimdiye kadar kimler ve hangi hükümetler tarafından çiğnenmedi? Anayasa mebusların halk tarafından seçilmesini emrederken bunlar seneler boyunca liderleri tarafından liste halinde tayin edilmediler mi? Tasavvur buyurunuz paşam, bir yol giderken önümüze sürülmüş geniş bir tarla gelse tabiatıyla sağa sola bakar, bizden evvel geçilmiş ve çiğnenmiş bir yol ararız. Bulursak oradan yürür, takır tukur tarlaya vurmayız. Kanaatimce 1930 iktidar değişmesinde yeni iktidarın adamları yollarının üzerinde sürülmüş bir tarla gördüler ve kendilerinden evvel geçilip çiğnenmiş bir yol aradılar. O yolu takip edip gittiler ve tabii hata işlediler. Her rastlanan yolun selamete ulaştırmayacağını düşünmediler. Fakat bu hatayı işleyen yalnız onlar değildi. Sözlerimin burasında karşımıza çıkan Kor General beni tasvip eder bir halde doğrudur efendim dedi. Gürsel Paşa ilave etti. Fakat bu nereye götürür? Bunun nereye götürdüğünü bilemem. Mülakat 1,5 saate yaklaşmıştı. Son sözlerimin Sayın Gürsel üzerinde bıraktığı tesiri görmeye fırsat bulamadan muhterem muhatabımın kıymetli zamanlarını daha fazla israf etmemek için müsaadelerini rica ederek yanlarından ayrıldım. İsviçre, 30 Haziran 1962. Not 1. Paşa'nın bahsettiği bu yazı Yeni Sabah'ın 6 Haziran 1960 nüshasında "Daha iyi, iyinin düşmanıdır" başlığı altında çıkmıştır. Bakınız İlmin Işığında Günün Meseleleri, Yağmur Yayınları 2006. Biz bu yazıda hülasa olarak demiştik ki, eskilik bir kanun, hususiyle bir anayasa için bir kusur değil, bilakis bir meziyettir. 36 senelik bir anayasayı eskidir, eksikleri vardır diye atmakta isabet yoktur. Anayasanın eksikleri erbabınca malumdur. Bunlar tamir ve tadil edilir, eksik ve gedikler kapanır. Alışılmış bir anayasa daima yenisinden iyi ve hayırlıdır. Nitekim vukuat ve tatbikat daha şimdiden bu görüşümüzün yerindeliğini ispat etmiştir. Yeni anayasa eskisinin seçimlerde ekseriyet usulünü almış ve yerine nispi seçim usulü koymuştur. Fakat düşünmemiştir ki nispi seçim usulü ana davalarda birleşmiş bir millet farz eder. Bugünkü Türkiye gibi memleket meselelerinde derin görüş ayrılıkları hüküm süren bir yerde nispi seçim ancak bugünkü çıkmaza götürür. Bu netice yeni anayasanın ortaya çıkardığı ilk pürüzdür. Daha ne pürüzler çıkacak bunu zaman gösterecektir. Not 2. Sayın Devlet Reisi'nin bu cemilekar vaatleri maalesef tahakkuk etmedi. Harbiye'de Örfi İdare Erkanı önünde. 1960 yılının yazı boyunca Yeni Sabah'a yazıyordum. Son bir seri yazıya başlamıştım. Bu seride ikinci defa çağrıldığım Beşiktaş Sarayı'nın Maiyet Köşkü'nde toplanan soruşturma kurulundaki isticbabımın mevzunu ele almıştım. Bu mevzu kanunların anayasaya aykırılığı meselesiydi. Bu meselede öteden beri beslediğim ve birçok yazımda ifade ettiğim kanaatim şu idi. Bizde meclisten çıkan bir kanun anayasaya aykırı olabilir ve bu aykırılık mahkeme önünde iddia edilebilir. Böyle bir iddia ile karşılaşan mahkeme, evvel emirde bu iddiayı bir hükme bağlamaya ve tatbik edeceği kanunun anayasaya uygun olup olmadığını tetkik etmeye vazifesi icabı mecburdur. Fakat, demiştim bahsi geçen serinin son yazısında, herkes bu kanaatte değildir. Aksi kanaat taşıyanlar arasında Sayın İsmet İnönü ile Sayın Rektör Sıddık Sami Onar başta gelir. Her ikisine göre bizim sistemimizde mecliste usulü dairesine müzakere ve kabul olunan her kanun milli iradenin ifadesidir ve anayasaya tamamıyla uygun kabul olunur. Binaenaleyh hiçbir kanun hakkında hiçbir mahkeme önünde anayasaya aykırıdır iddiası ileriye sürülemez ve böyle bir iddiayı mahkeme nazara alamaz. Sıddık Sami Onar'ın 25 seneden beri bu kanaatini açıklayan yazıları meydandadır. İnönü ise bu husustaki kanaatini 1950 seçimlerine tekadüm eden günlerden birinde Taksim Meydanı'nda verdiği meşhur nutukta açıkça ifade etmiştir. Bu nutkunda İnönü, bize anayasaya aykırı kanun çıkardınız diyorlar. Bizim mevzuatımızda milli iradeyi temsil eden meclisin çıkardığı her kanun anayasaya uygundur, aykırı olamaz demiştir. Bu yazımın çıkmasından bir iki gün sonra ziyaretime gelen bir dostum bana son yazını okudum. Güzel ve çok doğru. Fakat bu yazıyı görmezlikten geleceklerini tahmin etmem. Mutlaka sana bir ihtarda bulunacaklardır. Hazırlan dedi. Dostumun dediği çıktı. Filhakika bir iki gün sonra, yani 1961 Ocak ayı başlarında bana bir telefon. Burası İstanbul Emniyet Müdürlüğü kısmı siyasi. Sizi bugün örfü idareden çağırıyorlar. Evinize bir memur gelecektir. Beraber gideceksiniz. Örfü idareden çağrılışım ilk değil, üçüncüydü. Fakat bu defakinin evvelkilerden farkı vardı. Emniyet vasıtasıyla çağrılıyor ve memur refakatinde gidiyordum. Hayırdır inşallah dedim. Memur geldi. Onu da arabama alarak yollandık ve harbiyeye geldik. Nöbetçi subay odasında bir müddet bekledim. Bir hali telefon konuşmasından sonra buyurun dediler. Yine memur refakatinde üst kata örfü idareye çıktık. Biraz holde beklememi söylediler. Bu bekleyiş epeyce sürdü. Nihayet çağırdılar. Odada karşılaştığım erkanı tanımıyordum. Sonradan öğrendiğime göre bu erkan başta İstanbul Örfü İdare Kumandanı Kor General Cemal Tural olmak üzere Örfü İdare Kurmay Başkanı Alpay Emin Aytekin ve Örfü İdare Hakimi Y. Muzaffer Bey'ymiş. İçeride sert ve soğuk bir hava esmekte olduğunu müşahede ettim. Bu defaki gelişim bundan evvelkilere hiç benzemiyordu. Bir kere erkan değişmişti. Sonra evvelki gelişlerimde yaşım ve sıfatımla mütenasip iltifatlar gösterilmekte ve nezaketle kabul edilmekteydim. Bu defa iltifat yerine asık suratlarla karşılaşmıştım. Askerce bir emirle oturun dediler. Önce Albay Emin Aytekin konuştu ve efkârı tahrik edici yazılara devam edersem sonunun hakkımda iyi olmayacağını söyledi. Arkasından Cemal Tural Paşa sert bir eda ile memleketin içinde bulunduğu güç durumdan bahsetti. Benim gibi profesör sıfatı taşıyan bir kimsenin bunu idrak etmesi lazım geldiğini, beni susturmayı pekala bildiklerini fakat kendilerinin matbuata müdahale etmek istemediklerini, bunu benim takdir etmem icap ettiğini söyledi. Kendilerine şu cevabı verdim. Takdir edeceğimden şüpheniz olmasın paşam. Yalnız bugünkü müşkül durumdan kurtulmak için selamet yolu aramakta aydın bir vatandaş sıfatıyla vazifemdir. Bugün Türkiye'miz açık denizde tutulmuş bir gemi vaziyetindedir. Biz hepimiz millet olarak bu geminin yolcularıyız. Gemi batarsa hep birlikte batacağız. Gemi selamet sahiline ulaşırsa birlikte kurtulacağız. Fakat bütün mesele selamet sahilini bulabilmekte ve hayırlı bir iskeleye yanaşmaktadır. İşte ben bu iskeleyi arıyorum. Evet dedi paşa, fırtınaya tutulmuş bir geminin yolcularıyız. Fakat bu gemi Beşiktaş veya Köprü iskelesine değil, bizim istediğimiz mesela Üsküdar iskelesine yanaşacaktır. Biz böyle istiyoruz. Kalktım, çıkarken paşa ilave etti. Göreyim sizi. Burada konuştuklarımızı da yazın gazeteye. Ben de mırıldanarak şunu söyleyebildim. Burada gizli bir şey konuşmadık sanıyorum. Üzgün ve bitkin bir halde odadan çıktım. Holdeki iskemleye yığılırcasına oturdum. Başımı dirseğime dayayarak düşündüm. Ya Rabbi, biz niçin birbirimize bu kadar hor bakıyor, vatandaş sevgisiyle muamele edemiyoruz? Niçin karşımızdakinin de hürmete layık insan olduğunu kabul etmiyoruz? Kendimizden başkasına niçin yabancı bir devlet casusu gözü ve şüphesiyle bakıyoruz? Niçin hakikatleri görüp duymaktan korkuyor ve hakikatten yılıyoruz? Ne zaman başımızda medeni memleketlere mahsus medeni idareciler göreceğiz? İdarecilerimizin itimat ve iltifatına layık olmak için 30 sene üniversite kürsülerinde ömür vermiş olmak yetmezse, insan ne olmalı ve nasıl bir sıfat taşımalıdır? İsviçre, 2 Temmuz 1962. Gerçekleşen bir rüya. İlk gençliğimden beri rüya bende daima merak uyandıran bir hadise olmuştur. Vaktiyle Sorbon'da talebeyken psikoloji derslerinde rüya üzerinde merakla durdum, eserler okudum. Okuduklarım arasında büyük Fransız filozofu Bergson ve İslam alimlerimiz de rüya hadisesini inceden inceye tetkik etmişlerdir. İslam'da ilmi tabiri rüya başlı başına bir ihtisas sahası teşkil eder. Bu hususta Taşköprülüzade'nin Mevzuatül Ulum adlı eserine bakınız. Rüya tıpkı ruh ve vicdan gibi esrar dolu bir hayat hadisesidir. Rüyanın hayret uyandıran en esrarengiz tarafı zaman imtidadından âri olmasıdır. En uzun süren bir rüya bile göz kırpması kadar kısa bir zaman işidir. Adam rüyasında evlenir, çoluk çocuk sahibi olur, ömür sürer, uyanır, bir de ne görsün uykuya dalalı ancak 1-2 dakika olmuş. Bunu düşünerek zamanın sübjektif olduğunu ve bizim varlığımız ve benliğimiz dışında zaman diye bir imtidat mevcut olmadığını inananlar vardır. Rüyanın ilahi esrarın en harikulade tecellilerinden biri olmasıdır. Rüya uyku ile şuurumuz uyuşup silinince şuuraltı hayatımızın yüze çıkması ve harekete geçmesinden ileri gelir. ve umumiyetle gerçek ve yalancı diye ikiye ayrılır. Yalancı rüyalar fizik, fizyolojik sebepler ve bazı ruh haletlerinden doğar. Mesela adam rüyasında bir cinayet işler, yakalanır, idama mahkum olur, giyotine götürülür, satır boynuna iner, heyecanla uyanır, bir de görür ki yattığı ağaç karyolanın baş tarafındaki kolu yerinden çıkıp boynuna düşmüştür. Akşam alabildiğine yiyerek midesini şişirip yatan korkulu rüyalar görür. Rüya bazen de henüz meydana çıkmayan ağır bir hastalığın habercisi olur. Heyecan, korku, keder gibi ruh halleri de korkulu rüyalara sebep olur. Bütün bu gibi sebeplerle görülen yalancı rüyaların dışında bir de gerçek rüyalar vardır ki asıl esrarengiz olanlar bunlardır. Bu rüyalar yormasını bilenlere geleceği ve olacağı haber verir. Rüya tabiri sanatı da asıl bu türlü rüyalarda kıymet alır. Rüyanın bu türlüsünü ilim henüz izah edemiyor. Çünkü bunları fizik, fizyolojik bir sebebe yahut belli bir ruh haline bağlamak mümkün olamıyor. Rüyanın bu türlüsünden korkarım. Onun için rüya görmemeyi tercih ederim. Esasen pek seyrek rüya görürüm. Bazen bir iki sene geçer hiç görmem. Aşağıda anlatacağım rüya maalesef gerçek rüyalardan biri oldu ve aynı ile çıktı. 1960 senesinin Aralık ayı başlarının bir gecesinde gördüğüm bir rüyada. Sel birikintisi çok geniş bir yerdeyim. Saha uçsuz bucaksız diz boyu cıvık bir çamur deryası. Çamurdan kurtulmak için bütün gayretimle yürüyor, yürüyorum. Ümitsizliğe düştüm. Bir aralık ya içi çamur dolu bir çukura basarsam diye korktum, yerimden kımıldayamaz oldum. Sıkıldım, bunaldım. İmdada yetişecek kimse yoktu. Bu bunalma içinde karşıda bir metre kadar yükseklikte kenar boyunca uzanan bir set ve üstünde bir subay gördüm. Arada epeyce bir mesafe vardı. Bütün gayretimi toplayarak sete doğru bin müşkülatla yürüdüm. Subay bana seslendi. Nihayet sete yaklaştım ve subayın olduğu yerin altına vardım. Elini uzattı, ver elini dedi ve beni çekip setin üstüne çıkardı. Yorgunluktan bitap düştüm ve uyandım. Bu rüyadan 10 gün kadar sonra, yani 1961 senesinin 11 Ocak sabahı bir telefon. Burası İstanbul Emniyet Müdürlüğü. Sizi tekrar örfi idareden çağırıyorlar. Öğleden sonra saat 15'te muhakkak orada olunuz. Rüya gerçekleşiyordu. 11 Ocak öğleden sonra 4. defa örfi idareye diye evden çıktım. 29 Mart öğleden sonra eve döndüm. Yani 2 ay 18 gün bir çamur deryasında yüzdükten sonra insan bir subayın himmetleriyle selamete çıktım. 4. defa örfi idare. Hazırlandım. Baktım ki bizim hanım da hazırlanmış. Bugün içimde bir sıkıntı var, ben de geleceğim dedi. Beraber yollandık. 3'ü gece harbiyeye geldik. Hanım arabada bekleye dursun, ben Bermutat nöbetçi subayı odasına girdim. Her zamanki gibi telefon konuşmalarından sonra bir sivil polis refakatinde üst kata örfi idareye çıktım. Holde bekleyin dediler. Bir iskemleye ilişerek beklemeye başladım. Biraz sonra önümden kucağında yazı makinesi bir inzibat eri geçti. Arkasından bir daktilo hanım, daha arkasından örfi idare hakimi. Benim rüyam gerçekleşmeye yüz tutmuştu. Fakat tevkif edileceğim hiç aklıma gelmiyordu. Hem tevkifimi icap ettirecek bir suçum da yoktu. Örfi idareye son gelişimden sonra tek bir yazı neşretmemiştim. Çağırdılar. Kurmay başkanı odasının önündeki küçük antrede hakim ve daktilo bekliyordu. Oturdum. Hakim bana bir mecmua uzattı ve onu tanıyıp tanımadığımı sordu. Türkiye ve dünya adını taşıyan mecmuayı ilk defa gördüğümü, adını dahi işitmediğimi söyledim. Nasıl olur? Mecmuada yazınız var, hem de baş yazı. Hakikaten mecmuanın baş yazısı benimdi. Gördüm efendim, bu yazı bundan tahminen 1,5 ay evvel Yeni Sabah'ta çıkmış, kurucu meclis hakkında bir yazıdır, oradan iktibas etmişler. Sizin izin ve müsaadenizi aldılar mı? Hayır efendim. Ben bu cevapları verirken bir taraftan da mecmuanın yapraklarını çevirip bakıyordum. İç sayfelerin birinde gözüme bir imza ilişti. Müsaade ediniz efendim. Burada gördüğüm Nedret Pınar imzası bana bundan 2 ay kadar evvel geçen bir telefon konuşmasını hatırlattı. Bu telefon konuşması meseleyi aydınlatacaktır zannediyorum. Bu avukat hanım bana bir gün telefon etti. Kendisinin eski ve hürmetkar bir talebem olduğunu, bazı arkadaşları ile bir mecmua çıkaracaklarını, bunun ilk sayısını benim bir portrem ve kısa bir hal tercümemle süslemek istediklerini söyledi. Hazırda resmim olmadığını, yaptırınca kendisine göndereceğimi bildirdim. Aradan 15-20 gün geçti, tekrar telefon etti. Hocam biz portre işini hallettik, şimdi sizden bir yazı rica ediyorum dedi. Vaktim olmadığını, yazamayacağımı söyledim. O halde gazete ve mecmualarda şimdiye kadar çıkmış olan yazılarınızdan alabilir miyiz diye sordu. Alabilirsiniz dedim. Şimdi anlıyorum ki Nedret Hanım'ın çıkaracağından bahsettiği mecmua budur. Ve muhtelif yazıların içinden bu yazıyı seçip iktibas etmişlerdir. İktibas olsa tarih konur ve mehaz gösterilirdi. Gösterilmediğine göre evvelce çıkmış yazınızı tekrar bu mecmuada neşrettiğiniz anlaşılıyor. Halbuki 12 Aralık'ta Milli Birlik Komitesi tarafından çıkarılan bir kanun ile kurucu meclis hakkında her türlü tenkit yazısı yasak edilmiştir. Bu yazınız ise doğrudan doğruya kurucu meclisi tenkit ediyor. Yazıda tarih ve mehaz gösterilmemesi hususunu bana değil mecmua sahibine ve yazı işleri müdürüne sormanız lazım gelir. Tekrar ediyorum, bu yazı 1,5 ay evvel, yani bahsettiğiniz kanunun çıkmasından önce yazılmış ve Yeni Sabah'da neşredilmiştir. Malumunuz olduğu üzere ceza veren ve yasak koyan kanunlar neşirlerinden evvelki hal ve hadiselere şamil olmaz. Aynı yazıyı tekrar bu mecmuada neşretmiş olmama gelince evvela buna tenezzül etmem. Sonra ben senelerden beri yazı neşreden bir insanım. Yazılarımdan biri iktibas edilmek istenince seçilir de kanunun yasak çerçevesine giren bu yazımı alınır. Mecmua sahibinin ve yazı işleri müdürünün bu durumu bilmesi lazım gelmez mi? Bana eğer Lalit Tayin bu yazı hakkında sorsalardı onu almayınız. Çünkü kurucu meclis hakkındadır. Bu tür yazıları son çıkan kanun yasak etmiştir derdim. Man mahfi kendilerine bir sui niyet istinat edemem. Bu sırf bir zuhul eseridir. Mecmuanın sahibini ve yazı işleri müdürünü tanımıyorum. Ama Nedret Hanım iyi niyetli, dürüst bir hukukçudur. Hakim zaptı bağlayıp imzamı aldıktan sonra kurmay başkanı odasına girdi. İçeride bir hayli konuşmalar oldu. Tekrar gelerek bir ifade daha alacağız dedi. İkinci bir ifadeye oturduk. İsviçre, 5 Temmuz 1962, sayfa 47. Harbiye'de ikinci ifade. Tevkif ve hücre hapsi. İkinci ifadede hakim bana yazı muhteviyatından bazı şeyler soracağını söyledi ve şunları sordu. Yazınızda diğer memleketleri misal olarak bizim kurucu meclisin teşekkül tarzını bugünkü şartları nazara almadan kötülüyorsunuz. Bu doğru mudur? Ben yazıda devlete yeni bir veçe verecek olan kurucu meclis gibi bir memleket meclisinin demokratik şekilde nasıl seçilip teşekkül etmesi lazım geldiğini göstermeye çalışıyorum. Ve vatani bir vazife yaptığıma inanıyorum. 27 Mayıs ferdasında radyolarla ilan edildiğine göre ihtilalin gayelerinden biri de sakıt iktidarın yoldan çıkardığı demokrat nizamı yeniden yoluna koymaktır. Ben bu yolu arıyor, bulmaya çalışıyorum. Kurucu meclis şekil ve şartları esasi hukukunca malum klasik bir müessesedir. Eskileri bir tarafa bırakalım. İkinci Dünya Harbi'nden sonra Fransa'da, İtalya ve Almanya'da yıkılan idarelerin yerine yenilerini kurmak için kurucu meclisler toplandı. Bunlar korporatif şekilde değil, hep halk seçimiyle ve demokratik usullerle kuruldu. Kanaatimce Türkiye'mizin bugünkü şartları içinde kurucu meclisin memleket için en hayırlı şekli umumi halk seçimine dayanmasıdır. Bence bırakmalıdır. Türk milleti tabi olacağı anayasayı serbest seçeceği temsilcileri marifetiyle kendisi yapsın. Memleket halkı gideceği yolu herkesten iyi görür. İşte ben bu yazıda bu kanaatimi belirtmek istiyorum. Fakat aynı zamanda mevsuh Demokrat Parti mensuplarını hükümet aleyhine tahrik ediyor, partileri feshedilmiş olan ve bu yüzden partisiz kalan vatandaşlara parti kurma müsaadesi verilmelidir diyorsunuz. Asla tahrik maksadım yoktur. Ben yazımda demokrasi hukukunun icaplarını gösteriyorum. Partilerinin feshedilmesiyle partisiz kalan vatandaşların sahip oldukları hakları müdafaa ediyorum. Vatandaş için bir partiye intisap etmek hem bir hak hem de medeni bir vazifedir. Partisiz kalan vatandaşların bu vazifeyi yerine getirmelerine müsaade edilmelidir diyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temsil eden ve bu kuvvetler adına hareket eden Milli Birlik Hükümeti politikasında tarafsız olmalıdır. Bir tarafı iltizam edip diğer tarafı küstürmemelidir. Türk milletinin birliğini parçalayıcı gidişlerden sakınmalıdır. Eğer böyle düşünmek bir suç ise ben bugün de böyle düşünüyorum. Bunlara benzer daha bazı sual ve cevaptan sonra hakim ikinci zaptı da bağladı, bana imza ettirdi ve dışarıda beklememi söyledi. Bu sırada sinirli bir halde yanımıza gelen kurmay başkanı ile aramızda şöyle bir konuşma oldu. Her şeyden haberimiz var. Sizin evde odanızın sabahlara kadar lambası yanıyor. Demek gözaltındayım. İçeride olup bitenden de haberiniz var mı? Sabahlara kadar yazı yazıyor, memleketime faydalı olmaya çalışıyorum. Holdeki iskemleye tekrar iliştim, bekledim. Yazı makinesi ve daktilo hanım tekrar önümden geçti. Biraz sonra hakim geçerken önümde durdu ve bana bir sivil polis geleceğini, beni merkez kumandanlığına götüreceğini söyledi. Bu söz üzerine ben kötü bir akıbetin yaklaştığını sezer gibi oldum ve derin bir üzgünlüğe kapıldım. Sivil polis geldi. Holden merkez kumandanlığına inen girişi zincirli merdivenin önünde polis süngülüye kendisini tanıttı, zincir açıldı. Ben önde bitkin bir halde yavaş yavaş merdiveni indim. Merkezin büyük cümle kapısı holüne geldik. Bana holün bir tarafındaki uzunca bir kanepeyi göstererek oturmamı işaret ettiler. Polis nöbetçi subay odasına girdi. Konuştular, konuştular. Beni bekleyen akıbeti artık iyice görüyordum. Reva görülen muameleden sinirlerim gerilmiş, maneviyatımı kara bulut gibi bir hüzün kaplamıştı. Birden içimden bir ses yükseldi. Holden hücreye. İçimden yükselen ses bana dikkat dedi. Bu işte başına geleceklerin en kafiri inmedir. Beyin kanamasından, kalp durmasından seni Allah esirgesin. Metin ol. Sendeki ilim ve irade sana sırf başkalarına faydalı olmak için verilmiş nimetler değildir. Bu nimetlerden evvela kendin faydalanacaksın. İradene sahip ol. Sinirlerim yatışmış, ferahlamıştım. Çünkü metin olmaya karar vermiştim. Nöbetçi subaylar odasından çağırdılar. Beli tabancalı bir yüzbaşı, üstünüzde tabanca, bıçak, yazılı kağıt ne varsa çıkarıp masanın üzerine koyun, arayacağım dedi. Ceplerimde posta makbuzu, eş dost adresi, kartvizit, yazılı kağıt parçası, hepsini çıkardım, masanın üzerine koydum. Tabanca, bıçak taşımam dedim. Yüzbaşı bunları bir zarfa doldurdu ve tamam dedi. Yüzbaşım dedim, bu kağıtlar gerçi kıymetsizdir ama bilahare bana iade edilecektir. Ne verip aldığımı bilmem için bunları sayıp koymanız ve bana zarfı imza ettirmeniz lazımdır. Şirin yüzbaşı beni yukarıdan aşağıya süzdükten sonra, bunu da yeni mi öğreniyoruz dedi. Efendim, usul böyledir. Mamafi, siz bu usule uymayabilirsiniz. Öyle olsun. Yüzbaşı kağıtları saydı, tam 34 parça. Zarfı kapadı, imza ettim. Uzun boylu, enine boyuna bir süvari binbaşı önüme düştü. Dışarıda kara kışın azgın akşamlarından biri, kar serpiyor. Harbiyenin avlu merdiveni kar buzla örtülü. Kayıp düşmemek için merdiveni ayaklarımla yoklayarak yavaş yavaş indim. Merkez kumandanlığının öteden beri işittiğim fakat ilk defa gördüğüm meşhur merdiven altı hücrelerine doğru gidiyorduk. Durdum. Yanımdaki binbaşıya, çok rica ederim. Avlu kapısı dışında otomobilde refikan beni bekliyor. Kendisine lütfen haber veriniz. Beklemesin. Eve dönsün. Merak etmeyin, bakarız. Merdiven altı hücrelerinin geniş demir parmaklıklı kapısı açıldı. Sıra hücrelerden tam kapının karşısındaki hücre kapısı da açıldı. Binbaşı bana, yeriniz burasıdır. Yiyecek aldırmak isterseniz biraz sonra posta gelir dedi. Hücre kapısı üstüme kapanıp demir mandalı çevrildi. Yani benim rüya gerçekleşti. Hücrem 2 metre uzunlukta ve 1 metre genişlikte, dışarı ile irtibatı yalnız kapısındaki sigara paketi büyüklüğünde bir delikten ibaretti. İçeride dar bir sedirden başka oturacak, elbise eşya koyacak hiçbir şey yoktu. Zaten sırtımdaki elbise ve paltomdan başka bir şeyim de yoktu. Boz bir asker battaniyesi serili sedire oturdum, düşünceye daldım. Meğer ben ne kadar muzur bir insanmışım ki 65'imden sonra bu muameleye layık görüldüm. İstanbul sabıkalıların ıslah hücresine konuldum. Halbuki kendimin en zararsız insanlardan biri olduğumu sanıyordum. Uzun boylu düşünceye zaman kalmadı. Hücrenin kapı mandalı çevrildi. Bir posta. Bakkaldan aldıracağım varsa gidiyorum. Şu parayı al. Zahmet olmazsa bana biraz elma ile bir iki portakal getir. Olur efendim dedi canım Mehmetçik. İsviçre, 5 Temmuz 1962. Hücremde hayallerle bir sohbet. Meyveler geldi. Kendimin nerede olduğumu unutarak postaya sordum. Oğlum, elma soymak için bıçak bulunur mu? Yasaktır efendim. Yıkamak için musluk? Sol tarafta dipte kapısı aralı küçük bir 100 numaranın taharet musluğunu gösterdi. Bunu içimin almadığını gören posta bana hakimane bir öğüt verdi. Burada çok efendi yattı. Bir haftada alıştılar. Sen de alışırsın. Hücrede iliklerime işleyen rutubetli bir soğuk var. Tavandaki 100 mumluk lambayı kucaklayacağım geliyor. Dışarıda soba var mı diye hücre kapısının deliğinden baktım. Geniş ve öne açık koridorun dip tarafında gözüme bir soba ilişti. Kapısındaki nöbetçiye sordum. Soba yanıyor mu? Taş kömürü çok tozlu, kuvvetli yanmıyor. Hayırlısı olsun dedim. Paltoma, boyun atkıma sarındım. Boz battaniye serili sedire oturdum. Beyaz badanalı hücre duvarlarına şaşkın şaşkın bakıyorum. Gözüm saatte. Dakikaları sayıyorum. Saat akşamın 8'i oldu. Hücremin demir mandalı yine gıcırtıyla çevrildi. Kapı açıldı. Bizim hanım evden battaniye, yastık, kuru meyve, beni otel odasında sanarak bir de pijama getirmiş. Hepsi makbule geçti. Evden gelen battaniyeyi üstüme aldım. Yastığı da sedirin kum torbası yastığı üzerine koydum. Dirseğimi dayayarak derin bir düşünceye daldım. İçimin vicdan levhasında iki hayal belirdi. Biri şerrin ve şeytanlığın, diğeri hayrın ve insanlığın hayali. Önce şerrin hayali konuştu. Sen dedi, bittin. Büyüdün, ihtiyar oldun, şu hayatın bir türlü manasını anlamadın, gittin. Bir şeyler öğrendim sanıyorsun fakat hayatı hiç öğrenemedin. Bunu bari kalan ömründe öğren. Hayatın manası yiyip içip eğlenmektir. Mukaddes olan ömrü en keyifli bir şekilde yaşamaktır. Bunun için ne lazımsa yapmaktır. Millet ve memleket meselesi sana mı kaldı? Senden evvel çokları bu işlerle uğraştı. Ömürlerini senin gibi kahır içinde bitirdi. Düşün biraz. İstanbul'un en nefis yerlerinden birinde dayalı döşeli evin var. Baremin en yüksek maaşını alıyorsun. Sıfatın, mevkiin çoklarını imrendiriyor. Ne istiyorsun başka? Ye, iç keyfine bak. İnsan dünyaya iki defa gelmez. Akan ırmaktan iki defa aynı su içilmez. Peki benim insan olarak vazifelerim yok mu? Sen yat keyfine bak. O vazifeleri başka insanlar görmüş. Ömrünün sonlarında olsun sözlerimi dinle. Ok gibi doğru sözlü olma. Seni yabana atarlar. Yay gibi eğri ol ki seni elde tutsunlar. Muhitini kendine elbisen gibi giydir. Aldat, yalan söyle, olduğundan başka görün, düşündüğünden başka konuş. Millet işleri dediğin şeylerle satranç gibi oyna. Hatırlar mısın, geçen Temmuz'da bir öğle sonu ziyaretine gelen Ankaralı profesör arkadaşın seni harıl harıl çalışır ve yazar görünce aranızda şu konuşma oldu. Ne o? Yine neler yazıyorsun? Sıkılmazsan dinle. Okuduğun memleket işleri üzerine bir yazıydı. Arkadaşın seni dinledikten sonra, İlahi Fuat Bey, aklına şaşayım. Yahu başını kaldır da şu karşında nefis bir tablo gibi açılan manzaraya bak. Rahat batıyor mu sana? Sen mi kaldın uğraşacak bu işlerle? Haydi kalk, Kalamış'a inelim. Bir kahve gazinoda oturalım, keyif edelim. Sen o zaman bu çok doğru söze kızmış, gücenmiştin. Şimdi şu buzdolabı hücrede düşün ve titre. İsviçre, 8 Temmuz 1962.